TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Merhaba sevgili dinleyiciler. Çoğumuz için tatil, daha doğru bir ifadeyle imkanı olanlar için tatil veya tatile hazırlık zamanı artık. Üniversitelerin yaz eğitimini saymazsak okullar kapandı, sınavlar geride kaldı. Yeni bir eğitim yılının koşturmacasına kadar kurbağaların sindirim sistemini, ekvatora dik gelen güneş ışınlarının sebebini, elementlerin periyodik cetveldeki yerini, Mrs. and Mr. Brown'un bitmeyen maceralarını anlatan ders kitaplarının kapağı kapandı. 4 seçenek, 5 seçenek içinden her zaman ama her zaman doğrunun bulunmasını isteyen testler de göz önünden uzaklara kaldırıldı çoktan. Olan oldu, biten bitti. Şimdi sınav sonuçlarını bekleme ve internet karşısında maalesef aylak aylak gezinme ve oyun oynama zamanı çoğunluk için. Anne babalar kendi çocukluk ve gençliklerini unutarak eğitim yılı içinde bazen sert çıkıp dersinin başına deseler de çocuklarını, sonrasında yumuşadılar genellikle. Evlerde herkes biraz daha rahat sanki.
Bugün canlar ölesi değil'e alışılageldik biçimde bir şiirle ya da bir edebiyat eserinden kısa alıntıyla başlamak yerine eğitim hayatımızı eleştirel bir yaklaşımla gündeme getirmeyi ve sizlerle kısaca dertleşmeyi yeğledik. Çünkü bugün canlar ölesi değil diyerek Türk eğitim ve bilim tarihinin dünya çapındaki en büyük isimlerinden birini tanıtmaya, hatırlatmaya ve anmaya çalışacağız içten bir sorumluluk ve vefa duygusuyla.
Evet, bugün anacağımız ismi merak edenler cepleri ya da cüzdanlarındaki kağıt paraları çıkararak 10 liranın önüne arkasına bakabilir. Şimdi gelin, sokaktaki insan, her gün elinden geçen kağıt 10 liranın üstündeki isim ve resim hakkında neler bilip söylüyor, onu dinleyelim programın başında.
Yeni paralarda herhalde Cahit harfi var. Yani ben 12 yaşındayım, benim bilebileceğim tek şey onun bir matematikçi olması. Başka bir şey bilmiyorum Cahit harfi hakkında.
Cahit harf, ünlü bir Türk matematikçisidir.
Hiç dikkat etmedim ya. Bir tarafında Atatürk resmi var ama diğer tarafında hiç dikkat etmedim. Tanımıyorum. Vallahi hiç böyle dikkat etmedim.
Evet, matematikçi, en ünlü Türk matematikçilerden.
Kim? Bilmiyorum, tanımıyorum.
Vallahi hiç bilmiyorum.
Eski bir ressam.
Bilmiyorum.
Sokaktaki insanın, yani hepimizin ortalaması olanların söyledikleri bunlar. Biz bugün Yunus Emre'nin unutulmaz dizelerinden yola çıkarak programa ad olarak verdiğimiz Canlar Ölesi Değil de bilim tarihimizin en nevi şahsına münhasır soluklarından Ordinarius Profesör Cahit Arf'ı hatırlayıp anmaya çalışacağız sınırlı sürede.
...87 yıllık uzun ve çok emek verilmiş ömürde... ...dünya matematik bilimine... ...arf halkaları, arf değişmezleri... ...arf kapanışı gibi kavramların yanı sıra... ...hasse arf teoremini de kazandırmış... ...değerli bilim insanımız Cahit Arf'ı andığımız... ...Canlar Ölesi Değil'e... ...54. kez hoş geldiniz.
Şimdi sizlere 2009 yılı başından itibaren anlamlı bir Kadir Bilirlik'le kağıt 10 liraların üstüne resmi konulan Cahit Arf hocamızı Tosun Terzioğlu'nun ağzından dinletmek istiyoruz. Hatırlatalım ki sizinle paylaşacağımız kayıt Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafınca yeni kağıt paraların üzerindeki isimleri daha detaylı olarak tanıtmayı amaçlayan ve kamuoyuyla daha önceden paylaşılan bir kayıt.
Cahit Arf 1910 yılında Selanik'te doğdu. Hayat hikayesine baktığımızda bu hikayenin kendi ülkemizin tarihiyle bir paralellik gösterdiğini hemen algılarız. Cahit Bey'in öğrencilik yılları esas olarak İzmir'de başladı denebilir. İzmir Sultanisi'ndeki matematik öğretmeni onda matematiğe bir yetenek olduğunu keşfetti ve özel olarak da ilgilendi. Gerçekten de daha sonra babasının da arkadaşlarının tavsiyesiyle Fransa'da, Paris'te Lise Saint-Louis'e gönderildi ve liseyi orada bitirdi. Lise Saint-Louis herhangi bir lise değil. Fransa'nın büyük okulları denen, Grand Ecole'lere öğrenci yetiştiren çok önemli, özel bir lise. Cahit Bey bu liseyi bitirdikten sonra bu okullardan bir tanesine Ecole Normale Supérieure'a kaydedildi. Esasında iki okul da kazanmıştı. Ecole Polytechnique ve Ecole Normale Supérieure. Ama matematikçi olmak istiyordu. Onun için çok seçkin öğrencilerin ancak gidebildiği Ecole Normale Supérieure'ü tercih etti. Ecole Normale Supérieure'ü bitirir bitirmez oradaki arkadaşlarının, hocalarının kendisinin kalıp doktora yapması konusundaki ısrarlarına rağmen Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndü ve doğru Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip Kastamonu'da lise öğretmenliği istedi. Kendisi anlatmıştı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu isteğine çok şaşırıyorlar. Çünkü Fransa'nın en iyi yüksek okullarından bir tanesinden mezun, çok yetenekli, genç bir matematikçi. Lise öğretmeni olmak istiyor ve mutlaka Kastamonu'da olmak istiyor. Ama bu isteği yerine gelemedi. Kendisi Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Bir süre sonra artık etrafın ısrarlarına da dayanamadı ve 1937'de Almanya'ya o zamanın çok meşhur üniversitesi olan Göttingen Üniversitesi'ne doktora yapmaya gönderildi. Doktorasını çok kısa bir sürede, 1,5-2 yıl içerisinde zamanın çok meşhur bir profesörü yanında, Helmut Hasse yanında tamamladı. Hasse biraz daha kalmasını, biraz daha araştırma yapmasını istedi. Bir yıl daha kaldı ve sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nde profesör oldu, ordinaris profesör oldu. Bu arada elastisite teorisine yaptığı katkılarla İnönü ödülünü kazandı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldı. Robert Kolej yüksek kısımda ders verdi. Yurt dışına Amerika'ya davet edildi. Orada Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de çalıştı. Princeton İleri Araştırmalar Merkezi'nde çalıştı. Ama kendi ifadesiyle de bu yurt dışı çalışmalarını hep geçici bir iş olarak görürdü. Yani esas çalışmak istediği, öğrenci yetiştirmek istediği, araştırma yapmak istediği, yaşamak istediği yer Türkiye'ydi. Onun için Türkiye'ye döndü. TÜBİTAK'ın kuruluşunda çok büyük katkılarda bulundu ve TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı oldu ve uzun yıllarda bunu çok büyük bir başarıyla yürüttü. 1967'den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümüne katıldı ve kendi isteğiyle ayrılıncaya kadar, 1980'de ayrıldı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde çalıştı. Türk Matematik Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yürüttü. Cahit Bey ilginç bir matematikçidir. Matematikte bilimin birçok alanında olduğu gibi küçük küçük kompartımanlara bölündü çağımızda. Dolayısıyla araştırma yapan her matematikçi o küçük kompartımanlardan bir tanesinde çalışır. Ama Cahit Bey belki 20. yüzyılın son evrensel matematikçisiydi diyebiliriz. Matematikçiler ispat ettikleri teorem, ortaya attıkları kavram ileride, çoğu zaman da onlar vefat ettikten sonra, başka matematikçiler tarafından çok benimsenirse artık onların isimleriyle anılmaya başlanır. Bu çok az sayıda matematikçiye nasip olan bir olaydır. Örneğin bugün matematikte Riemann integralinden bahsederiz. Hilbert uzaylarından bahsederiz. Ama bugün matematikte Arf değişmezi var. Arf envaryantı olarak. Arf kapanışı var. Arf grupları var. Yani Cahit Arf'ın soyadı neredeyse bir matematik sembolü olarak, kendi kişiliğinden bağımsız olarak matematik literatürüne geçmiştir. Bu kendisinin katkılarının, matematiğe özgün katkılarının ne kadar kalıcı olduğunun çok açık bir göstergesidir. Cahit Bey anlama tutkunu bir bilim insanıydı ve hep şunu derdi. Örneğin 1974'te TÜBİTAK Bilim Ödülü aldığı zaman yaptığı konuşmada bilim insanının amacı anlamaktır. Sonra dayanamadı ama büyük harflerle yazılmış anlamaktır dedi. Gerçekten de bütün gayreti buydu. Daha derinlemesine anlamak, daha net anlamak ve anlatmak tabii ki. Öğrencisine anlatmak, yeni yetişenlere anlatmak. Kendisini 1997'de kaybettik. Bu liralarının yeni banknotlarının bir tanesi üzerinde göreceğimiz fotoğrafı da bir öyküsü var. 1980'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kendi isteğiyle ayrılmıştı. İstanbul'da oturuyordu ve İstanbul'da çalışıyordu. Araştırmalarını hiçbir şekilde bırakmamıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Cahit Arf'a onur doktorası vermeye karar verdi. Kendisi daha bilmiyordu fakat elimizde o tören için basacağımız kitapçık hazırlığı sırasında gördük ki bir fotoğrafı yok o kitapçığa koyabileceğimiz. Böyle fotoğraf çektirmeyi falan da çok seven bir insan değildi. Tabii bu onur doktorasına biraz sürpriz olmasını istiyorduk. Ankara'ya bir toplantı için geldiğinde daha binaya girmeden ben elimde fotoğraf makinesiyle çıkıp otomobilinden inmişti. Aman ne olur Cahit Bey bir fotoğrafınızı çekeyim. Nereden çıktı bu ya dedi. Dedim ki fotoğrafçılık benim merakım da öğrencilik yıllarımda. Tekrar alışmaya çalışıyorum. Yeni bir makine aldım. Esasında makine benim değildi. Orada doğru söylemiyordum. Ona alışmak için sizin birkaç fotoğrafınızı çekeyim. İşte birkaç tane çekmeme izin verdi. O fotoğraf da bunlardan bir tanesidir. Matematik kamuoyunda çok fazla konuşulan bir konu değildir. Dünyanın hiçbir yerinde. Ve dolayısıyla da meşhur matematikçilerin hayat hikayeleri çok fazla bilinmez. Hele ülkelerin banknotlarında bir matematikçinin resmine rastlamak çok nadir olan bir şeydir. Dolayısıyla ben de bugün Türk Matematik Derneği'nin başkanı olarak ve bir matematikçi olarak Türkiye'deki bir banknotumuzun Cahit Bey'in resmini taşımasını, Cahit Arf'ın resmini taşımasından çok ama çok büyük mutluluk duymaktayım.
Profesör Doktor Tosun Terzioğlu'nun da söylediği gibi Cahit Arf yalnızca matematik uzmanı değildir. Mühendislik biliminin karşılaştığı sorunlara da matematiksel model kavramıyla çözümler arayan bir isimdir Cahit Arf. Efsane mühendis yazar Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı kitabında hayatını anlattığı ve ilerleyen programlarda bizim de onurla anacağımız Profesör Mustafa İnan'la da hayatın ve matematik biliminin birçok zenginliğini paylaşmış ve matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır diyebilmiş bir isimdir Cahit Arf. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Cahit Arf'la çalışma şansını yakalamış matematik profesörü Ali Sinan Sertöz'ün Cahit Arf Hoca ile ilgili anılarını paylaşma zamanı sizinle.
Cahit Arf'la ilgili iki yönünü anlatmak istiyorum. Cahit Arf'ı hem başarılı bir matematikçi olarak anlatmak istiyorum hem de neden çok başarısız bir matematikçi olduğunu anlatmak istiyorum. Bunun nedeni de Cahit Arf gibi isimler efsane haline getiriliyor. Ve efsane olduktan sonra bir isim bir daha hiçbir işe yaramıyor. Çünkü gençlerin önünde örnek olması gerekiyor. Bak benim ülkemde, benim toprağımda yetişen bir insan bu başarıları yapmış. Demek ki ben de yaparım diye insanın bilinçaltında çok doğal olarak bazı duygular oluşuyor. Bunlar, bu çeşit duygular oluşmadığı zaman, ders kitaplarınızdaki bütün isimler yabancı olduğu zaman, işte telefonu Graham Bell bulmuş, şu teoremi Thomas bulmuş, bu teoremi John bulmuş diye sayfalar dolusu yabancı isim okuduğunuz zaman ister istemez eziliyorsunuz bunun altında ve öğrenciler de derslerde bunu soruyor. Hiçbir Türk hiçbir şey yapmamışım hocam diyorlar. Şimdi Cahit Arf bazı şeyler yapmış. Onun bunları nasıl yaptığını da konuşmak gerekiyor ki gençler arkadan gelecekse işte ha demek ki böyle yapınca bu ülkede oluyor denebilsin. Yoksa Cahit Arf hakkında benim genellikle okuduğum şeyde işte olağanüstü bir insandı. Çok şanslı bir hayatı oldu. Böyle kafasında çok büyük teoremler olurdu. Onları yazardı. Siz hiç onun yanına yaklaşamazsınız şeklinde yazılar. Bunun bu çeşit şeylerin kimseye bir yararı olmadığı gibi bunlar doğru da değil. Şimdi Cahit Arf'ın ilk önce neden çok başarılıydı onu anlatayım. Benim Cahit Arf'la beraber çalışma şansım oldu. 3 yıl kadar Gebze'de. Benim böyle en heyecanlı olduğum dönemler. Cahit Hoca'nın da böyle matematikçi olarak kariyerinin son günleri. Tesadüfen birleştik böyle 3 yıl. Çok sıkı tartışır, çok sıkı matematik konuştuk. Buradan bakarak söyleyeceğim neden başarılı olduğunu. Bir kere sabahleyin erkenden servisle, onun için özel servis gönderilirdi. Zamanında servisine biner, enstitüye gelirdi. Odasına kapanırdı ve küçük küçük kağıtları vardı. Onun özel A4 kağıtlarına çalışamazdı. O küçültürdü, keserdi. Kendi küçük kağıtları vardı. Bir de kalem alır. Öğlen yemeğine kadar yazar çizerdi. Öğlen yemeğine gider, bir kahve içer, geri gelir. Akşam servis saatine kadar gene sürekli deli gibi çalışırdı. Her gün, her gün çalışırdı. 40 yılda bir yalvar yakar evine giderdik. Hani adam yaşlı, bir röportaj yapalım, geriye bir şey kalsın diye. Gidersiniz, elinde kalemle sizi karşılar. Belli ki bir şey çalışıyordu. Hani sizin hatırınızda bir saat sizi ayıracak. Sizi uğurlarken de böyle hadi bir an önce gidin de masama oturayım telaşıyla sizi uğurlardı giderken. Şimdi bu kadar çok çalışan bir insan, bu kadar çok ısrarla çalışıyor. Ruhunda biraz hani bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen dönemin, hani tamam imparatorluğu kaybettik ama yeni bir ülke kuruyoruz heyecanı, biz yapabilir miyiz, yaparız duygusunun da getirdiği bir cesaret vardı. Bir problemi alır, öbür ucundan çıkıncaya kadar uğraşırdı onu. Hani tıkanınca ben bunu yapamaz mıyım acaba duygusu olmazdı onda. Bu onun başarılı olmasının en önemli nedeni. Tabii yetenek de önemli ama yani bu kadar çok çalıştıktan sonra yıllar içinde zaten bir yeteneğiniz gelişir. Makul bir yetenekle hangi mesleğe başlasanız ve bu kadar şiddetli çalışsanız sonunda uzaktan bakanlar ya çok yetenekli adam diyeceklerdir. Çünkü başarı kaçınılmaz bu kadar çalıştıktan sonra. Bunlar tabii taklit edilebilecek, örnek alınabilecek yönler. Peki bir de Cahit Hoca'nın başarısız yönü neydi? Bu kadar çok çalışan, bu kadar çok yeteneği olan bir insan güncel matematik konusunda pek bir fikre sahip değildi. Mesela işte ben doktoramı yeni yapmış gelmişim, az çok kendi çalıştığım konuda dünyada neler oluyor biliyorum. Cahit Hoca'nın konuları da benim konularıma yakın, bir konuşuyoruz, hiçbir şey bilmiyor. En son hatırladığı şeyler 1940'larda zar zor okuduğu bir şey. Ve bunu kendisi de söylerdi. Ben okumayı beceremiyorum derdi. Siz okuyun derdi ama çok okumayın derdi. Nasıl okunması gerektiği konusunda fikirler verirdi. Ama onun en büyük kusuru hem çok şey okuyamaması hem de yeni şeyleri kolay kolay öğrenememesiydi. Bu hem bizim arkasından konuştuğumuz bir kusuruydu. Hem de çok samimi anlarında o da kendisi söylerdi. Ya bir kitap vardı, okumaya başladım. Ter bastı, okuyamadım. Ne yazıyordu, bilen var mı diye bazen çok nadir anlarda sorardı. Bunları belki Cahit Hoca dendiği zaman bunları konuşmak, bunları örnek almak gerekiyor. Yani bir bu topraklarda çok iyi matematikçi yetişir. Nasıl yetişiyor? İlgi duyacaksınız. Samimi bir şekilde ve ısrarla çalışacaksınız. Ve Cahit Arf'ın yapamadığı şeyi de yapacaksınız. Yeniliklere açık olacaksınız. Yeni şeyler öğreneceksiniz. Cahit Arf meşhur olduğunu da bilirdi. Türkiye'de bir de şöyle bir Cahit Arf mefhumu vardı. Cahit Arf'a sahip olma yarışı vardı. Yani bu madem bir efsanedir, biz herkesten daha çok bu Cahit Arf'a sahip olalım şeyi duygusu vardı. Kim daha çok sahip olursa Cahit Arf'a, karşı tarafa ezecek gibi bir ortam oluşurdu akademi dünyasında. Cahit Arf'ın tabii bundan haberi vardı. O da bunlardan çok hoşlanırdı. Bilmiyorum. Bu da onun insani yönüydü. Böyle pohpohlanmaktan, herkes tarafından takdir edilmekten çok hoşlanırdı. Kim hoşlanmaz ama hani efsane olunca zannediyor ki insan böyle şeylerin tamamen üstünde olur. Fakat tatlı yönü de şuydu. Mesela biz Gebze'de çalışırken böyle 20-30 tane ilkokul öğrencisini toparlayıp getirir, haldır huldur onun ofisine sokarlardı. Neymiş o gün, işte matematik konuşulmuş, Türk bilim adamları konuşulmuş. Öğretmen, bakın size ben bir Türk bilim adamı göstereceğim diye maymun gösterir gibi Cahit Hoca'nın ofisine getiriyor. Onlar orada da hiç sıkılmazdı. Hani anlatıyorum ya, sabahtan akşama kadar çalışırdı diye. Hiç gocunmadan çalışmasını bir kenara koyar. Küçük çocukların bütün sorularına cevap verir. Onlara şirinlik yapar. Böyle matematiğin, bilim adamının şirin bir şey olduğu izlenimini onlara verir. Gönderirdi. Ondan sonra Allah al mor mor gelirdi ofisimize, dert yanardı. Ya bu çocukları da getiriyorlar, böyle görev yapıyorum onlara karşı diye. Çok az çalışma yapmıştır Cahit Arf. Çünkü yeni şeyler bilmediği için kendi bildikleri içinde çevirerek bir şeyler yapıyor. En büyük beslenme kaynağı da seminerlerdi. Yabancı biri gelir veya genç birisi gelir, onu dinler. ondan dinleyerek bir şey öğrenir ve oradan bir fikir kaparsa muazzam bir şey yapardı. Hayatı boyunca 3-4 tane böyle çok büyük şey yaptı ve kendi yaşadığı dönemde adı matematik literatürüne geçti. Şimdi bir matematikçinin adının matematik literatürüne bir tek teoremle geçmesi olağanüstü bir şeydir. Ve o öldükten 20 yıl sonra 50 yıl sonra olur. Yaşarken adının bir kavrama bağlanması olağanüstü bir şeydir. Cahit Arp bu kadar eleştirdiğim hani yeni şeyleri bilmezdi, okuyamazdı, takip edemezdi dediğim bu başarısız matematikçi hayatı boyunca 3-4 tane ciddi makale yazmıştır. Hani 18 tane falan makalesi vardı ama bunun 3-4 tanesi ciddidir. O 3-4 tanesi her birinde de yaşadığı dönemde bir matematik kavramına adı geçmiştir. Ama örnek alırken Cahit Arp diye bir efsane var. İyi tamam o orada dursun diye bakmamak gerek. Yani bu çeşit toplumların bu çeşit isimlere ihtiyacı var. Mesela İngilizlere, Fransızlara bakın. Boş buldukları her yere kendi bilim adamlarından birinin adını yazarlar. Fransa'daki Eiffel Kulesi'nin etrafında çepeçevre 90 küsür Fransız bilim insanının adı yazılır. Bunlar hani boş gösteriş olsun diye değil. Topluma, gençlere bir kültürünüz var. Bunun üzerinde yükseliyorsunuz duygusunu vermek içindir. Bu kelimelerle anlatıldığı zaman çok basit gelir ama bu insan ruhunu etkileyen bir şeydir. Derslerde öğrenciler rahatsız olurlar. Bu öğrendiğimiz her şeyi başkaları yapmış diye. Onun için ben arar bulurum derslerde. Bizim Türklerden o konuda kitaplarda teoremi çıkmış ama tabii biz Türkler Anadolu insanı övünmediğimiz için hiçbir yerde meşhur etmediğimiz, itip kakıp oraya buraya sürdüğümüz matematikçileri bulup getirip onlara da bu teoremlerini anlattırmaya çalışıyorum.
Matematik profesörü Ali Sinan Sertöz'ün Cahit Arf'la ilgili anıları böyle. Şimdi de matematik biliminin ülkemizdeki bir başka isminin yazısından alıntıları paylaşma zamanı. Profesör Ali Nesin Cahit Arf'la ilgili birkaç yıl önce bir yazı kaleme alır. Farklı bölümlerinden alıntılarını paylaşacağımız yazıda şunları dile getirir Ali Nesin.
Cahit Arf'ı tanıma mutluluğuna erdim. Çok yakından tanıyamadım ne yazık ki ama tanıdım. 1986'da bir akşam Bebek'teki evinin camekanlı bölmesinde uzun uzun sohbet etmiştik. Bakımsızlığıyla güzel yemyeşil bahçeye nazır. Cahit Bey'in her zaman olduğu gibi saçı sakalına karışmıştı. Bahçesini andırıyordu biraz. Elbette daha çok o konuşmuş, ben dinlemiştim. Başka türlüsü olabilir miydi? O akşamdan Cahit Bey'in yaptığı güzelliğin tanımı aklımda kalmış. Önemli bir şey söyleyeceğinin ayrımında olan insanların tavrıyla bana doğru eğilip gözlerini gözlerime dikmiş ve tane tane "Güzellik bizde sonsuzluk duygusu uyandırandır." demişti. Dahiler vatandaşlarla belli bir süreden fazla muhatap olmamalı. Bu altın kuralı bilemezdi Cahit Bey. Ne de olsa çağ başka bir çağdı. En azından Türkiye'nin çağı. Dahilerin büyük çoğunluğu için dünyaya gelinebilecek en yanlış çağ.
Bakın bir diğer matematik profesörü olan Rahmi Güven de Cahit Arf'ı nasıl anlatıyor bir anma yazısında.
Ona bakınca geniş bir alın, gür saçlar, 1995 yılında 85 yaşında bile tarağı cebindeydi. Okkalı bir burun ve klasik bir gözlük görürdünüz. Ve hiç yadırgatmayan bir pipo, güçlü olduğu izlenimi veren nasırsız ama çalışmış bir çift el. Ve genellikle pipodan, tebeşirden falan kirlenmiş parmaklar. Gözlüklerin altından tasvip etmeyen bir ilk bakış alırdınız. Bundan sonrası size kalmıştı. Hem çok kolay hem de çok zor olabilirdi. Tabii siz lep demeden söyleyeceğinizi anlamasının sağladığı bir kolaylık her zaman vardı. Ama lakırdınızı gözü tutmamışsa cevabınızı alır otururdunuz. Yok sizi gözü tutmuş, potansiyelinizden ümitlenmişse o zaman karizmanın etkisini hissetmeye başlardınız. Onunla etkileşmeniz her iki halde de sizde bir şeyler bırakırdı. Bu yüzden de Cahit Bey ile konuşmuş olan herkesin anlatacağı bir şeyler mutlaka vardır.
Sevgili dinleyiciler, program içinde de değindiğimiz gibi Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı kitabında hayatını anlattığı, hocaların hocası Mustafa İnan'ın yakın dostu olmaktan da büyük bir mutluluk ve övünme payı çıkarır Cahit Arf. Mustafa İnan'ın hayat hikayesinin kaleme alındığı kitabın başında da şunları yazar Mustafa Hoca için Cahit Arf. Mustafa İnan'ın doğuştan olacak, doğrudan doğruya algılanamayan şeyleri sezebilme hususunda olağanüstü bir zekası vardı ve bence maalesef olağanüstü bir hafızası vardı. Bunların ötesinde de mükemmel bir insandı.
Birlikteliğimizin sonlarına doğru matematik profesörü Mehpare Bilhan'ın Cahit Arf için yazdıklarından kısa bir bölümü sunmak istiyoruz sizlere. Mehpare Hoca bu yazısının bir yerinde Cahit Arf gerçeğini özetleyerek bizim de programımıza adı olan ve Yunus Emre'ye ait Canlar Ölesi Değil'in derin anlamını paylaşıyor sanki hepimizde.
İnsanların boğazlarının 9 boğumlu olduğu söylenir. Ama Cahit'inki sanıyorum tek boğumluydu. Çünkü sözünü hiç sakınmazdı. Doğru bildiğini pat diye söylerdi. Cahit, nevi şahsına münhasır bir kişiydi. Ölümün yaşı yok. Genç, yaşlı herkes er veya geç bu dünyadan göç edip gidecektir. Bu Tanrı buyruğudur. Bütün mesele bu dünyadan gelip geçerken arkada nurdan bir iz bırakabilmektir.
Cahit Hoca 1997'nin son günlerinde aramızdan ayrıldığında 87 yaşındaydı. Geride emek ve alın teriyle insanlığın hizmetine sunulmuş matematik ve bilim çalışmaları, temel sayısal bilimlerle uğraşanların sosyal olay ve gelişmelere seyirci kaldığı görüşünü külliyen yalanlayan örnek ve gözü kara tavırları ve dupduru bir Cahit Arf ismi bırakarak gitti. Cahit Hoca'dan geriye bir de genç insanlarımızın son yıllarda bilinçli olarak dışa bağımlı bilim yapar hale getirilmelerinin felaketimiz olacağını hatırlatan uyarı kaldı. Ayrıca program boyunca mutluluk duyarak defalarca vurguladığımız gibi, Merkez Bankası'nın kağıt 10 liraların bir yüzüne Cahit Arf'ın fotoğraf çizimini koyarak gösterdiği büyük ve çok anlamlı vefa da kaldı elbette.
Türk ve dünya matematik biliminin aydınlık ve güzel ismi Ordinarius Profesör Cahit Arf'ı anmaya çalıştık bugün. Cahit Arf'ı andığımız programın sonunda aylar önce usta romancımız Peyami Safa'yı andığımız bölümde de kullandığımız ve yine Peyami Safa'ya ait bıçak gibi bir cümleyi hatırlayalım yine. Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan daha fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.
Teknik yapımda Yaman Yıldırım, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte spikeriniz ben Deniz Demir
ve program yapımcınız ben Murat Örem.
Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Önerileriniz için adresimiz murat.orem@trt.net.tr. Hoşça kalın. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Thank you.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.